Merhaba, ben Erdo Özdağ. Bu videomuzda editörümüz Kaan Ağlı ile birlikte HTC One serisinin ikinci modeli olan One S'yi inceleyeceğiz. Evet Kaan, biz daha önce serinin amiral gemisi olan One X'i incelemiştik. One S'i incelemek bize nasip oldu. One S serinin ikinci modeli olarak önemli özelliklere sahip. Dilersen teknik özelliklerle başlayalım. One S hangi özellikler üzerinde barındırıyor?
Erdo, öncelikle One S dediğin gibi One serisinin ikinci modeli. Yani One X'in ardından hemen gelen bir model ve ya hem bizim tarafımızdan hem de kullanıcılar tarafından çok merak edilen bir modeldi bu. Dediğim gibi inceleme fırsatı da bize düştü. Güzel oldu bizim için de. Öncelikle işlemci tarafından başlayayım. Burada Qualcomm'un geliştirmiş olduğu çift çekirdekli 1.5 GHz bir işlemci var. 1 GB'lık sistem belleğine sahip ayrıca telefon. Depolama tarafında da 16 GB'lık dahili depolama alanı var. Dahili depolama alanı diye bilerek üstünde duruyorum. Genişletilebilir bir hafıza özelliği yok. Yani burada sabit bir hafıza kullanılmış. Onun dışında One X'e kıyasladığım zaman ekran daha küçük. 4.3 inç boyutunda. QHD dediğimiz bir çözünürlük var. Yani 960x540 denilen bir özel çözünürlük var. Super AMOLED ekran kullanıyor zaten. Onun dışında 8 megapiksellik Full HD video destekli bir kameraya yerleştirilmiş. Tabii bu kamerada otofokus özelliği de var. Ayrıca LED flash'la da desteklenmiş ki bir diğer özelliği de HTC'nin çok güvendiği özelliklerden birisi. Diyafram açıklığı 2 olarak belirtilmiş. Ya yani bu bize ne getiriyor? Karanlık alanlarda veya az ışıklı alanlarda daha başarılı fotoğraf çekim performansı verecek ki buna daha ileriki kısımlarda değineceğiz. Onun dışında kablosuz yetenekler tarafında bildiğimiz Wi-Fi, 3G, Bluetooth gibi destekleri var ve micro USB girişi de desteklenmiş bir telefon. Yani özellikle işlemci tarafında sen buna zaten değineceksin. Yani üst seviye sınıfına rahatlıkla konumlandırılan bir telefon olmuş diyebiliriz bunun için.
Evet, HTC One S'in teknik özelliklerinden sonra biraz donanımsal detaylarına daha yakından bakmakta fayda var. Çünkü platform olarak ilginç bir platforma sahip HTC One S. Üzerinde Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon S4 işlemcisi var. 8260A işlemcisi. Bu işlemci kendine has bazı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bunların başında 28 nanometre üretim teknolojisiyle hızlanması önemli bir detay. Çünkü bu teknolojiye sahip başka bir işlemci şu an piyasada yok. Bugünlerde satışa sunulacak Galaxy S3'te bile 32 nanometre üretim teknolojisi olduğunu göz önüne alırsak eğer, fabrikasyon sürecindeki bu detay enerji verimliliği anlamında Qualcomm'un platformunu bir adım ileri çıkaran bir unsur olarak gösterilebilir. Tabii mimari tarafta da bir takım güncellemeler var. Biz daha önceki videolarımızda Qualcomm'un durumunu biraz AMD'ye benzetmiştik. AMD x86 lisansıyla, Intel'den aldığı bu lisansla kendi mikro işlemci tasarımlarını geliştiriyordu. Qualcomm da buna benzer bir şey yapıyor ARM tarafında. Diğer tüm oyunculardan farklı olarak ki bu oyuncular Samsung, Apple, Nvidia gibi oyuncular olarak nitelendirilebilir. Bunlardan farklı olarak ARM'dan aldığı bir takım komut setleri üzerine, mimari lisanslamalar üzerine kendi geliştirdiği detaylarla yola devam ederek daha custom, yani daha özelleştirilmiş işlemci çözümleri piyasaya sunuyor. Bu tabii enerji verimliliği ve performans anlamında Qualcomm'un elini güçlendiriyor. Ancak maliyet, üretim maliyetleri ve zamanlama anlamında da elini zayıflatan unsurlar olarak gösterilebilir. Snapdragon Create mimarisine baktığımız zaman burada bir takım mimarilerin aslında lisanslanmış tasarımların karıştırıldığını görmekteyiz. O da şu şekilde. Snapdragon ailesinde daha önce kullanılan Scorpion çekirdeğinde Cortex A8 tasarımının optimize edilmiş bir versiyonu vardı. Create tasarımında ise Cortex A9 hatta Cortex A15 tasarımlarından, ki daha A15'i piyasada görmedik biz, bir takım özelliklerin bir araya getirildiğini ve ortaya çok daha farklı bir çözümün çıktığını görmekteyiz ki zaten çift çekirdekli bir yapıya sahip olmasına rağmen ortaya koyduğu performans dikkatlerden kaçmıyor. Tabii artık akıllı telefonlar, tabletler, oyun odaklı kullanılan cihazlar haline geldiği için burada tabii grafik birimi de büyük önem taşıyor. Burada da Adreno 225 GPU'sunun grafik biriminin kullanıldığını görmekteyiz.
Yeni bir grafik işlemcisi zaten.
Kesinlikle burada daha önce hep Snapdragon platformlarında Adreno 200 ya da 220 biriminin kullanıldığını görmekteydik. Şimdi 220 ile 225 arasında ne gibi farklar var? Biraz onlardan bahsedelim. Teknik olarak uçurum yatacak farklar olduğunu söylemek zor. Burada sadece 28 nanometre üretim teknolojisinden kaynaklanan enerji verimliliği ile saat hızlarının yükseltildiğini görmekteyiz. 220'de 266 MHz çalışıyordu grafik işlem birimi. 225'de ise 400 MHz çıkartılmış. Tabii bununla birlikte bir takım API dediğimiz uygulamaları birimlerine yönelik güncellemeler ve geliştirmeler de var. Ancak genel olarak saat hızlarından kaynaklanan bir performans artışı olduğunu söylemek mümkün. Tabii işlemciden bahsettik. İşlemcinin Create mimarisine sahip 28 nanometre Snapdragon S4 işlemcisi olduğundan bahsettik. Grafik birimini anlattık. Şimdi istersen yavaş yavaş telefon tasarımına değinelim. Çünkü hangi telefon, hangi işlemciye sahip olursa olsun günün sonunda en büyük satın alma kriterlerinden birisi de tasarım oluyor. Evet. Dilersen Kaan, sen One S'in tasarım detaylarıyla birlikte bize ne gibi çizgilere sahip olduğunu daha detaylı bir şekilde anlat.
Tabii. One X'te de yani çizgiler ilk bakışta biraz One X'i andıran bir tasarımı bizlere gösteriyor zaten. Şık bir tasarım var. Öncelikle bu kısımdan başlayalım. Burada ayrıca kişisel yorumumuz da devreye girecek. One S'in gerçekten hoş bir tasarım var. Son derece hafif, 119,5 gramlık bir ağırlığa sahip sadece. Ki One X'le yine kıyasladığımız zaman ekran boyutu da küçük olduğu için elde daha kolay kavranılabilir bir tasarıma sahip. Yani çoğu insanlar için 4.3'ten yukarısı, örneğin 5.3 Galaxy Note çok büyük. Yani bu elde tek elde kavrama gibi konularda 4.7 inç ve benzeri ekran boyutları biraz sıkıntı yaratabiliyor ve her kullanıcının tercih edeceği bir şey değil. Ekranın 4.3 inç olması dediğim gibi kavrama konusunda gerçekten büyük avantaj sağlıyor ki tek elle tutup rahatça kullanabilmek gerçekten güzel bir şey bu tarz telefonları. Sonuçta hızlı bir şekilde hayatımız devam ediyor ve telefonları da yani tek elle rahatça kavrayıp hızlı bir şekilde kullanmak bu açıda bir avantaj sağlıyor. Onun dışında telefon dediğim gibi gerçekten çok hafif. Cepte veya elde varlığı yokluğu belli değil diyebiliriz. Telefonun genel olarak tasarımına baktığımızda alt kısımda 3 tane kapasitif buton yerleştirilmiş. Eskiden nasıldı bu butonlar? Bu gerçi işletim sistemiyle birlikte gelen bir farklılıkta diyebiliriz. Geri ana ekrana dönüş ve son açılmış olan uygulamaları gösteren bir kapasitif buton koymuşlar ki eski modellerde burada menü tuşu vardı. Arama tuşu zaten kısa bir yani bir süredir birçok telefonda kullanılmıyor artık. Yani arama tuşunu o telefonun kendi içindeki içerikleri arama tuşuna artık üreticiler yer vermiyor. Onun dışında neler söylenebilir? Telefonun mikro SIM kart yuvası arka kısmın üstüne yerleştirilmiş. Genelde telefonların alt kısmında gördük bu kapakları. Hı hı. Alt kısımda şu yakın detaylarda da göreceksiniz zaten. Üst kısımda yani kameranın bulunduğu, güç düğmesinin bulunduğu yer artık mikro SIM yuvası için bir kapak olmuş. Hı hı. Onun dışında zaten mikro SIM, mikro SD kart desteği olmadığı için böyle bir giriş yok. Yani kapak sadece SIM kart için dedike edilmiş. Yani sadece onun için hazırlanmış diyebiliriz. Telefonun sağ tarafında oldukça uzun bir yapıda hazırlanmış ses kontrol butonları var. Bu da rahat kullanım avantajı mutlaka sağlayacaktır. Yani bir parmak ses azaltırken bir parmak sesi rahatlıkla yükseltebilecektir. Telefonun sol tarafında micro USB girişi var. Üst kısımda da güç düğmesi, arka kapağın açma klipsi diyebileceğimiz bir boşluk alan ve 3.5 mm kulaklık girişi var. Hı hı. Bunun dışında üst kısımda yine mikrofonu görüyoruz. Telefonun en alt kısmında da muhtemelen noise cancelling için kullanılan ikinci mikrofon var. Hı hı. Arka tarafa baktığımızda yine HTC'nin büyük bir logosunu görüyoruz orta kısımda. Artık alışılmış boyutlarda olan bir logosunu ve mavi çerçeveyle kaplanmış 8 megapiksel kamera ve LED flash var.
Hı hı. Genel olarak HTC One S'in tasarımına baktığımızda aslında One X'ten daha güzel göründüğünü şahsen evet. söyleyebilirim. Zaten kullanılabilirlik anlamında 4.7 inç ya da 5 inç üzeri cihazlar biraz daha meraklısına, biraz daha teknoloji tutkunu insanlara hitap ediyor. Ancak genel kullanım için 4.3 inç İdeal. Ekran büyüklüğünün artık en üst sınır olarak gösterilebilir.
Evet, ideal olarak söylenebilir.
Her ne kadar Galaxy Note 2 milyondan fazla satmış ve önemli başarı elde etmiş bir cihaz olarak görünse de telefon kullanımı anlamında, akıllı telefon kullanımı anlamında 4.3 inç hani pek çok kullanıcı için olabilecek en büyük ekran sınırını temsil ediyor. Çünkü örneğin araç kullanırken tek elle telefona hakim olabilmek için telefonun elinize sığması lazım. Evet. Dolayısıyla 4.7 inç, ben One X'ten şahsen deneyimlediğimi söyleyebilirim. Hakikaten tek elle kullanması neredeyse imkansız bir telefon.
Ben Galaxy Note kullanıyorum yani gerçekten zor. Yani öyle tek elle kullanılacak bir telefon değil. Parmakların çok çok uzun olması gerekiyor. 4.3 inç dediğin gibi akıllı telefon için ve hızlı bir performans veya kullanıcı deneyimi yaşamak için ideal boyutlardan biri.
Bunun dışında HTC her zaman olduğu gibi kasa kalitesini, kasadaki malzeme kalitesini olabildiğince yüksek seviyede tutmaya çalışmış. Bu seviyedeki pek çok telefonda, muadili pek çok telefonda plastik malzeme kullanılırken HTC yine alüminyum benzeri. Aslında burada HTC de yavaş yavaş polikarbon malzeme kullanımına gidiyor. Ancak genel olarak baktığımız zaman 4.3 inç için yüksek malzeme kalitesini olabildiğince hafif düzeyde tutmuşlar ki yaklaşık 120 gram ağırlığında olduğunu düşünürsek One S'in ve renklerini dikkat alırsak eğer yine performans ve donanım tutkunları yanında bayan kullanıcıların da ilgisini çekebilecek bir dizaynın ortaya çıktığını söylemek mümkün. Teknik özellikler ve genel tasarım detaylarından sonra yavaş yavaş artık işletim sisteminin evet, detaylarına geçebiliriz. HTC One serisi Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile gelen bir seri. Standart olarak bu işletim sistemiyle geliyor. Ve bu işletim sisteminin üzerine HTC'den alıştırılmış Sense arayüzünün güncellenmiş versiyonu, 4 versiyonu var. İstersen yavaş yavaş işletim sistemi ve sens arabilimden de bahsedelim Kaan.
Evet bahsedelim. Telefonda da senin dediğin gibi Ice Cream Sandwich ön yüklü olarak geliyor. Yani bir güncelleme falan gerekmiyor. 4.0.3 diyelim çünkü 4.0 ile 4.0.3 arasında
bir takım farklar var.
Bir takım işine yarayacak farklılıklar vardı. Telefon 4.0.3 işletim sistemiyle geliyor. Yani Ice Cream Sandwich'in en güncel ve en stabil sürüm olarak söylenebilir. Onun dışında HTC'den de alışık olduğumuz sensör yüzünün 4.03'e entegre edilmiş 4.0 numaralı versiyonu var. Bu zaten benim yine burada kişisel görüşüm olacak. Telefon üreticilerinin kendi geliştirmiş olduğu özel arayüzler içinde en çok beğendiğim arayüz budur. Yani bir TouchWiz'e bakıyorsun, bir Timescape'e bakıyorsun fakat Sense bunların arasından gerçekten sıyrılabilen bir tasarıma sahip. Neden diyeceksin? Öncelikle 7 tane ana ekran sunuyor. Bu 7 ana ekranı diğer üreticiler de hazırlıyor tamam ama hazırlanan özel widgetler, HTC'nin kendi geliştirmiş olduğu widgetler, arayüze entegre etmiş olduğu yazılımlarla aradaki fark gelişiyor ki sanal klavye tarafında bile HTC kendi geliştirmiş olduğu sanal klavyeyi kullanıyor. Bu gerçekten çok performanslı bir klavye. Arayüzün biraz daha detaylarına girmeden önce ondan da kısaca bahsedeyim. Normal yazmanın dışında alta koyduğu 4 tane ok işaretiyle harfler arası kayma yani scroll diyebileceğimiz işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Arayüzün diğer kısımlarına baktığımızda arayüz gerçekten çok akıcı bir şekilde çalışıyor ki zaten telefon güçlü bir telefon. Yani böyle bir telefonda arayüzün akıcı çalışmaması zaten beklenecek bir durum değil ki varsa bile muhtemelen geçici bir problemdir. Yani sürekli hale gelmeyecektir. Bütün uygulamaların listelendiği bir alanda en çok kullanılan uygulamalar ve indirilmiş uygulamalar gibi farklı kategoriler var. Buradan hangi uygulamaları daha çok kullandığınızı görebiliyorsunuz veya hangi uygulamaların sizin tarafından indirilmiş olduğunu görüyorsunuz. Telefonun tasarımında bahsetmiş olduğum en son uygulamalar kısmında eskiden menü tuşu vardı. Bu telefonla yani bu 4.0 ve One X ve One S'te zaten benim ilk kullanma şansım olduğu zaman beni zorlayan noktalardan biri oldu. Yani menü tuşuyla alışık olduğumuz yerde en son uygulamaların açık olması biraz ilk kullanım sırasında biraz zorluk yaşatabiliyor ama daha sonradan alışılıyor. Burada da nasıl bir çözüm olmuş? Uygulama açıldığı zaman kendi menüsü için ayrı bir sekme açılabiliyor uygulamaların içinde. Ayrıca sensör arayüzünün kendi direkt kullanmak isteyenler için kişiselleştirme özellikleri var. Mesela sosyal ağları sıklıkla kullanan insanlar için FriendStream gibi uygulamaları doğrudan ana ekrana veya kilit ekranına entegre edebiliyorsunuz. Rahatlıkla onlar takip edilebiliyor veya çeşitli dünya saatlerini görebiliyorsunuz veya fotoğraflarla ilginiz varsa ana ekrana veya kilit ekranına galeriler yerleştirilebiliyor.
Hazır fotoğraftan bahsetmişken şimdi yakın zamanda Instagram 1 milyar dolar gibi önemli bir bedelle Facebook tarafından satın alınmıştı ancak Instagram çok popüler oldu. Bunda özellikle iOS platformundaki kullanıcı fotoğraf ilgisi bunda büyük etken oldu ancak HTC yıllardır zaten entegre bir fotoğraf editörü sunmakta telefonlarıyla birlikte ki bu fotoğraf editörünün özelliklerine baktığımız zaman Instagram'daki pek çok efektin muadilinin zaten standart olarak sunulduğunu görüyoruz. Yani üçüncü parti uygulamalar, ücretsiz uygulamalar zaten Android Market'te var ancak HTC telefonların One S'in içerisine gelen standart fotoğraf düzenleyicisi bile pek çok fotoğrafı hani kabul edilebilir seviyelerde düzenlemenizi, efektler katmanızı, ışıklarıyla oynamanızı olanak tanımakta. Bununla birlikte benim de ilgimi çeken bir diğer detay da şu oldu One S. Daha doğrusu One serisinin içerisindeki yazılımsal güncellemelerle ilgili. Örneğin standart video player'ı üzerinden video izlerken o an beğendiğiniz bir karenin ekran görüntüsünü tek bir tuşla alabiliyorsunuz. Bu hakikaten belki çok hayat kurtarıcı bir özellik değil.
Ama ancak hoş bir özellik.
Pratiklik kazandıran hoş bir özellik. Çünkü kimi zaman bir video klipten ya da bir sinema filminden bir kareyi tutmak isteyebiliyorsunuz.
Evet.
Burada tek tuşla bunu almak oldukça güzel bir detay. Çünkü bilgisayarlarımızda bile pek çok video editöründe bir print screen tuşuyla videodan görüntü almak zor olabiliyor. Onunla ilgili özel programlar kullanmak gerekiyor. Ancak HTC'nin One serisi telefonlarında tek tuşla video player'daki oynayan videonun ekran görüntüsünü almak mümkün. Bu da hoş bir detay olarak gösterilebilir.
Evet, kilit ekranından da biraz bahsedelim istiyorsan. HTC'nin 3 ve üzeri Sense modellerinde zaten yuvarlak halka şeklinde bir kilit ekranı tasarımına geçmişlerdi. Buradaki pratik nokta şu. Kilit ekranı kısa olarak eklenebiliyor artık. Yani bunu Android kullanıcıları zaten bu seriyi kullananlar zaten bilecektir ama biz bilmeyenler için biraz daha detaylı anlatalım bunu. Kilit ekranında açma halkasına yani kilit ekranına koyduğunuz kısa yolları kilit ekranın içine yani o halkanın içine sürükleyerek hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Ki burada default olarak gelmiş kısa yolların yerine kendi istediğiniz kısa yolları rahatlıkla atabiliyorsunuz. Mesela kamerayı sosyal ağları çok sık kullanıyorsanız kilit ekranına örnek veriyorum Facebook, kamera, Instagram kısa yollarını atarak rahatlıkla bunları kilidi aç, uygulamayı bul gibi şeylerden kurtularak çok kısa bir sürede erişim sağlanabiliyor. Bu da kilit ekranının bence çok aktif kullanıldığıyla alakalı güzel bir örnek.
Şimdi genel olarak baktığımız zaman HTC One serisinin ikinci modeli olan One S Android 4.03 işletim sistemine standart olarak geliyor. Üzerinde Sense 4 arayüzü var. Sense tarafında önemli güncellemeler var. HTC'ye özgü bir takım geliştirmelerle telefon daha kullanışlı bir hale getirmiş. Default standart Android işletim sisteminin arayüzüne göre. Şimdi yavaş yavaş biraz da telefonun tarayıcı performansından bahsedelim işletim sistemine gelmişken. Çünkü akıllı telefonlardaki temel nokta internet kullanımı ve 3G bağlantısının yaygınlaşmasıyla birlikte zaten herkes telefonu bir şekilde internete girmek için kullanmaya başlamış durumda. HTC'nin zaten standart internet tarayıcısı, üzerine gelen standart internet tarayıcısı pek çok kullanıcı için yeterli özellikler sunuyor. Evet. Zaten telefon donanım olarak oldukça güçlü. 1 GB RAM zaten pek çok uygulama için yeterli. Sen telefonu kullanırken internet deneyimlemesi açısından neler yaşadın? Bize biraz bunlardan da bahset istersen.
Evet, biraz bahsedeyim. İnternet tarayıcı zaten dediğin gibi oldukça başarılı. Burada HTC'nin muhtemelen tarayıcının default, yani varsayılan tarayıcı üstünde geliştirmeleri var ki diğer firmaların ürettiği telefonların tarayıcılarına göre daha böyle akıcı bir şekilde çalıştığını hissedebiliyorsunuz kullandığınız zaman. Telefonun zaten yüksek çözünürlüklü bir ekranı var. Yani QHD dediğimiz çözünürlüklü bir ekran var. Evet, bu web sayfalarının oldukça güzel ve keskin bir şekilde zaten görüntülenmesini sağlıyor. Yani telefonu hem yatay modda hem dikey modda tuttuğunuzda sayfalar yani göze hitap eden bir renk doluluğunda veya çözünürlükte görüntülenebiliyor. Telefonun dediğin gibi güçlü donanımı bu kısımda en çok işe yaradığı noktalardan biri şu, flash içerikli sayfalarda web sayfalarının çok fazla kasılmadan hatta akıcı bir şekilde rahatça yukarı aşağı kaydırılmasını veya sayfalar arası geçişler yapılabilmesini sağlıyor. Ayrıca bir yazıyı daha net okumak istediğiniz zaman pinch to zoom hareketiyle sayfayı yaklaştırırken birçok telefonda o yaklaştırma sırasında ekranın gerçekten, telefonun gerçekten zorlandığını hissedebiliyorsunuz. Fakat bu telefonda öyle bir durum yok. Yani sayfalarda pinch to zoom olayı, sayfalar arası geçişler gerçekten akıcı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Tabii daha farklı tarayıcı özellikleri isteyenler yine Android Market üzerinden Chrome olsun, Mozilla Firefox olsun ya da Opera olsun farklı alternatifleri kullanarak değişik tarayıcı deneyimlerini de yine bu telefon üzerinden elde edebilirler. Tabii ekran burada büyük önem taşıyor. Kesinlikle. Tarayıcıların genel performans ya da internet sitelerinin genel görünümüne bakarken ekranın Super AMOLED olması ve piksel yoğunluğunda neredeyse 230 ppi değerine ulaşması da yine kendi içerisinde bu segmentteki telefonlar arasında telefonun internet deneyimini güçlendiren detaylardan birisi olarak gösterilebilir. Tabii tarayıcının yanında bu cihazlar artık oyun cihazları olarak kullanıldığı için biraz da oyun performansından bahsedelim istersen. Adreno 225 grafik birimi var demiştik. Bu grafik birimi genel olarak bakıldığında kağıt üzerindeki teorik değerler itibariyle aslında Apple'ın A5 işlemcisindeki PowerVR 543 MP2 grafik birimiyle yakın değerler sunuyor. Mali 400 grafik birimi ki bu Samsung Galaxy S2'de kullanıyor. Hatta Galaxy S3'te de devam ediyor kullanımı. Onunla bakıldığında ise bir miktar daha yavaş kalan bir grafik birimi olarak genel değerlendirme açısından söylenebilir. Tabi burada oyun deneyimi de büyük önem taşıyor. Çünkü donanımın yanında yazılımın da donanıma uyum sağlaması gerekiyor ki toplam deneyim yüksek olsun. Sen telefonla pek çok oyunu denedin. Telefonumuzun içerisinde zaten Android Market'te bulunabilecek önemli oyunlar da zaten kurulu. Oyun oynarken neler hissettin One S'le?
Oyun oynarken şimdi ben direkt telefondan aldığım tatminden veya hoşnuttan önce şuna değinmek istiyorum. Dediğin gibi Mali 400 grafik işlemcisi gerçekten üst düzey bir işlemciydi. Galaxy S2'de özellikle oyunların çok akıcı bir şekilde oynandığını gördük. One X'te de böyle bir durum vardı. One S'te gerçekten bu modelleri aratmayan bir performans sunu diyebilirim. Ben yine ekrandan başlayacağım öncelikle. 4.3 inçlik bir ekran hem internet deneyimi için, hem günlük kullanım için, hem de oyun için gerçekten ideal. Yani aşağısında 3.7 veya aşağısında modellerde oyun oynamak benim kişisel görüşüm çok fazla zevk verecek bir durum değildir, keyif verecek bir durum değildir. Neden diyeceksin? Çünkü zaten parmaklarınla kapanmış bir ekranda. Ekran boyutu küçüldükçe alacağın heyecan veya eğlence miktarı da düşecektir. Telefonun verdiği performansa değinecek olursak, dediğin gibi Adreno 225 grafik işlemcisi ve çift çekirdekli yeni nesil bir 1.5 GHz'lik işlemci oyunların gerçekten aktif bir şekilde ve akıcı bir şekilde oynanmasını sağlıyor. Örneğin Shadowgun'dan bahsedeceğiz. Bunu ben birçok video incelememde de zaten yüksek performanslı cihazlarda Shadowgun'ı denedim. Ki Shadowgun yüksek performans veya gereksinim isteyen oyunlardan biridir. Onun dışında Mass Effect Infiltrator geldi zaten Android tarafına. Bu tarz oyunlarda çok akıcı bir şekilde çalışıyor. Daha önceden tabii birçok oyunlarda, yani birçok telefonda denediğimiz Angry Birds var. Angry Birds Space de gerçekten akıcı bir şekilde çalışıyor ki çalışmaması zaten bir şey olurdu yani. Çok farklı sıra dışı bir durum olurdu. Özetlemek gerekirse yüksek donanım isteyen veya yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunlar HTC'nin One S modelinde akıcı ve keyifli bir şekilde oynanabiliyor.
Ya Android Market'te bugün giriş seviyesi bir oyundan hakikaten yüksek grafik kalitesine sahip pek çok oyuna, üst seviye oyunlara kadar pek çoğunu One Series üzerinde akıcı bir şekilde oynamak mümkün. Burada telefon donanımı sizi yarı yolda bırakmıyor.
Kesinlikle.
Ve ekran kalitesi itibariyle de yüksek deneyim yaşattığını, iyi bir deneyim yaşattığını söylemek mümkün. Oyun performansı da tabii dedik akıllı telefonlar için önemli bir kriter. Bu kriterin dışında bir başka önemli kriter de tabii ki video performansı, video müzik performansı.
Çoklu medya diyelim.
Gelişmiş medya özellikleri evet, senin de belirttiğin gibi önem taşımakta. Burada tabii müzik performansı için HTC One S'yi farklı kılan bir detay var. O da Beats Audio kulaklık, Beats Audio ses teknolojisi. Tabii burada HTC uzun bir süre önce telefonların içerisinde Beats Audio Dr. Dre imzalı Beats kulaklıklardan koyacağını söylemişti. Ancak artık yeni telefonların içerisinde bunu pek göremeyeceğiz gibi. Fakat ses teknolojisi telefonlara entegre bir şekilde gelmeye başladı. Zaten sesten başlayalım. Müzik çalar uygulaması ile genel ses deneyimi One S için ne durumda, ne seviyede?
Erdi, öncelikle demiş olduğun gibi HTC artık bir süredir telefonlarında Beats Audio ses çözümüne yer veriyor. Daha önceden kulaklık da dahil ediyordu fakat zaten inceleme ürünü olarak geldiği için sadece şu anda elimizde cihaz var. Yani bir Beats Audio kulaklığı var mı yok mu artık onu şu anda bir şey söyleyemeyeceğiz. Fakat biliyorsun ben normal günlük hayatta da Beats Audio kulaklık kullanıyorum. Ve telefondaki ses çözümüyle birlikte gerçekten etkileyici bir performans verdiğini söyleyebiliriz. Beats Audio ses çözümünü bu telefonda veya diğer Beats Audio destekli telefonlarda yaptığı şey bir equalizer desteğini geliştirerek farklı özellikle bas ve tizlerin daha net bir şekilde hissedilmesini sağlıyor. Tabii burada bu noktada telefonun verdiği ses desteğiyle birlikte kulaklığınızın da tabii belirli frekans aralıklarında bu desteği karşılayabiliyor olması gerekiyor. Yani çok basit bir kulaklıkla bu telefonda şarkı dinlediğiniz zaman, müzik dinlediğiniz zaman Beats Audio'nun size asıl sunacağı performansı almanız mümkün değil. Onun dışında telefonun müzik çalar uygulaması yine Sense ile geliştirilmiş. Yani Sense'e özel olarak geliştirilmiş bir arayüzü var. Gerçekten çok etkileyici. Kilit ekranda da yerleştirilip hızlı bir şekilde kullanılabilen bir müzik çalar bu. Widget olarak da kullanılabiliyor. Yine özetlemek ve toparlamak gerekirse Beats Audio çözümüyle iyi bir kulaklığınız varsa HTC One S modeli müzik konusunda tatmin edici olacaktır.
Zaten açıkçası kişisel deneyimlerim itibariyle HTC'nin özellikle Sense arayüzündeki kullandığım müzik çaları ben standart müzik çalarlar arasında en çok beğendiğim uygulama olarak söyleyebilirim. Gerçekten kullanması çok kolay, çok pratik ve pek çok ihtiyacınızı giderecek türden özelliklere sahip. Tabii Android Market yine oldukça büyük bir derya. Orada farklı müzik çalar uygulamaları da bulunabilir ancak pek çok kullanıcı için, kutudan çıktığı gibi telefonu kullanmak isteyen pek çok kullanıcı için oldukça yeterli bir uygulama olarak gösterilebilir. Video yeteneklerinden bahsetmek gerekirse video oynatım yeteneklerinden. Cihazın donanımı oldukça güçlü. Dolayısıyla piyasadaki pek çok formatı akıcı bir şekilde desteklemekte. Yine 720p çözünürlüğündeki pek çok videoyu izleyebiliyorsunuz. 1080p çözünürlüğündeki pek çok videoyu da yine burada izleyebiliyorsunuz. Ancak burada önemli olan tabii bitrate. Yani çok yüksek bitrate'e sahip videoları. Her ne kadar donanımda giderek güçlense bile akıllı telefonların akıcı bir şekilde oynatmasını beklemek haksızlık olur. Ancak yine de pek çok videoyu, yaygın olarak kullanılan pek çok videoyu, örneğin YouTube'daki 1080p videoları çok rahat bir şekilde HTC One S üzerinde oynatabiliyorsunuz. Az önce de belirttiğimiz gibi videoları oynatırken aynı zamanda ekran görüntüsü
ekran
de
görüntüsü alınabiliyor.
Şimdi bunları bahsettikten sonra tabii videodan bahsettik. Bu telefonlar aynı zamanda yüksek çözünürlüklü video da çekebiliyor. Dilersen biraz da kamera performansından bahsedelim. HTC One S video ve fotoğraf kaydı anlamında ne noktada yer alıyor? Bize biraz da bunlardan bahset Kaan.
Tabii ki Erdi. Telefonda 8 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Otofokus desteği var, LED flaşlı. Yani ve kendi fotoğraf içinde, yani fotoğraf çekerken çeşitli filtreleme özelliklerine de sahip. Zaten HTC'nin telefona katmış olduğu özelliklerden biri bu. Teknik detaylarda da bahsettiğim bir nokta vardı. Diyafram değeri 2 olarak belirtilmiş. Yani açılabileceği en büyük miktar 2'ye kadar çekilmiş durumda. Bu bize ne sağlayacak? Karanlık alanlarda veya az ışıklı alanlarda daha kabul edilebilir fotoğrafların çekilmesini sağlayacak. Ki burada fotoğraflarda grain denilen bir kimsenin hoşuna gitmeyeceği bir karıncalanma etkisi bu telefonun karanlık veya az ışıklı alanlarda çektiği fotoğraflarda daha az miktarda olacak. Ki diyafram açıklığı sayesinde gerekli ışığı bu telefonun içine alabiliyor. Gündüz çekimlerinde zaten kameranın oldukça performanslı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Sen de birçok kez fotoğraf ve video çekimi yapma fırsatım oldu. Benim de oldu. Yani gündüz fotoğraflarında, gün içi fotoğraflarında veya doğal aydınlatmalı alanlardaki fotoğraflarda oldukça kaliteli görünüyor fotoğraflar. Ki telefonlarda en çok dikkatimi çeken şeylerden ya da benim olmasını istediğim en önemli şeylerden biri fotoğrafların telefonun kendi ekranı üzerinde nasıl göründüğüdür. Çoğu telefonda eğer ekran parlaklığı veya renk kontrastı yeteri kadar iyi değilse çektiğin fotoğraf sana da tat vermez. Bakan kişiye de tat vermez. Yani çünkü öncelikle çektiğin fotoğrafı bilgisayara atmadan önce telefonun üstüne bakacaksın. Kesinlikle. Sonuçta. Burada One S'in Super AMOLED ekranı ve yüksek çözünürlüğü çekilmiş olan fotoğrafların gerçekten hoş bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Hı-hı. Ki sens arayüzündeki galeri de çok başarılı. Hem yatay hem dikey modda da gerçekten iyi, güzel hazırlanmış bir arayüzü var. Fotoğraf kalitesinin gerçekten etkileyici ve tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Yani telefonun konumlandırıldığı sınıfa bakıldığı zaman telefonun çektiği fotoğraflar kabul edilebilir düzeyin üstünde.
Tabii bununla birlikte bir önemli detayın da altını çizmekte fayda var. Burada hem donanım hem de yazılım uyumu söz konusu. Android 4.0'la gelen Zero Shutter özelliği de yine One Set tarafından destekleniyor. Yani burada SLR makinelerde gördüğümüz arka arkaya hızlı çekim modunu kullanabiliyoruz ki burada hakikaten çok hızlı video çekim. Ben saniyede birkaç kare video çekerek hani hakikaten hızlı görüntülerde yüksek fotoğraf başarımı elde etmek de mümkün. Tabii yazılımsal bir diğer önemli detay da arka arkaya çektiğiniz bu 10 küsur kareden en iyisini otomatik olarak çekebiliyorsunuz. Burada algoritmik olarak ışık ve diğer benzer parametreler değerlendirilerek telefon size çektiğiniz o hızlı görüntülerden en ideal olanı veriyor ve diğerlerini isterseniz silebiliyor ki bu yine hani hem ideal olan görüntüyü yakalamak hem de diğer istenmeyen fotoğrafların hafızada boşa gereksiz yer kapmasını engellemek açısından önemli detay olarak söylenebilir.
Fotoğraftaki performansını telefonun yani HTC One S'in fotoğraf çekimlerindeki performansı video kısmında da görebiliyoruz herhalde. Burada en büyük özellik 1080p çözünürlükte 30 kare saniye oranında video çekebilme özelliği. Hı-hı. Çektiği videolar yine telefonun ekranında ve bilgisayarın ekranında kare saniye oranı ve bitrate sayesinde gerçekten akıcı bir şekilde görüntülenebiliyor ve izlenebiliyor. Yani küçük el kameraları yerine HTC One S video çekimler için ideal bir özellik sunabiliyor diyebiliriz. Tatmin edici performans sunuyor ki şöyle bir detay daha var. Video kayıt sırasında fotoğraf da çekilebiliyor aynı anda. Burada şöyle bir farklılık var yalnız. Telefonun normalde kamerası 8 megapiksel. Fakat video kayıt esnasında çekilen fotoğrafların çözünürlüğü ise 5 megapiksel boyutunda. Toparlamak gerekirse HTC One S hem fotoğraf çekimi hem de video çekimi konusunda gerçekten çok başarılı.
Video konusunda kesinlikle katılıyorum. Özellikle yeterli ışığa sahip ortamlarda video kalitesi oldukça başarılı. Hatta şu an ekranlara geldiği üzere ben Pekiniz cinsi köpeğim Teko'yu da HTC One S ile çektim. Genel olarak bakıldığında kendi segmenti için fotoğraf ve video kalitesi oldukça yeterli düzeyde ve pek çok kişiyi kompakt dijital kameraya ihtiyaç duymadan anlık ihtiyaçlarını giderebilecek, anı yakalama konusunda gereksinimlerini, beklentilerini karşılayabilecek seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Evet, video ve fotoğraf performansını da geride bıraktıktan sonra şimdi istersen bir karşılaştırma tablosu ekrana getirelim ve daha önce inceleme fırsatı yakaladığımız üst seviye telefonlara karşı HTC One S'nin neler yapabildiğini tek tek karşılaştırma tablomuz itibariyle daha yakından bakalım.
Evet Erdi, karşılaştırmalı test tablomuzda HTC One S, One X, Samsung Galaxy S ve Motorola'nın XT910 modellerini tuttuk. Ve ilk uygulamamız Antutu'nun benchmark uygulaması oldu. 2.8.2 sürümlü uygulama. Test tablosunda da gördüğümüz gibi HTC One S diğer modellerin üstünde bir skor elde etmiş.
Ya bu açıdan bakıldığında şu yanılgıya düşmemek lazım. One S'teki çift çekirdekli işlemci 4 çekirdekli bir işlemciye göre daha zayıf görünebilir. Ancak sahip olduğu özel mimarinin getirdiği bir takım avantajlar var. Aynı zamanda frekansı daha yüksek. 1.5 GHz'de çalışıyor. Burada hani One S'nin ortaya koyduğu performans çok şaşırtıcı değil. Burada sürpriz yapan asıl detay Galaxy S2 çünkü bir yıl aşkın bir süredir piyasada olan bir model.
Ve hala üst düzey skorlar alabiliyor.
Ve hala yüksek, iddialı, yeni çıkan telefonlarla mücadele edebilecek skorları aldığını görmekteyiz. Burada şunun altını çizelim. Testimize tabi tuttuğumuz Galaxy S2'de Android 4.0 güncellemesi vardı. Bu güncellemenin performans tarafında getirdiği geliştirmeler de Antutu itibariyle kendisini ortaya koymuş durumda. Galaxy S2 bir yıllık bir telefon olmasına rağmen sahip olduğu çift çekirdekli Exynos işlemcisiyle hala iddialı sonuçlar almayı başarıyor.
Evet, bir sonraki benchmark uygulamamız da web tarayıcısındaki performansı ölçen JavaScript Sun Spider oldu. Burada da zaten One S gerçekten iyi bir skor almış. Burada tabii belirtmemiz gereken nokta şu, skor ne kadar düşükse performans o kadar iyi şeklinde yorumlanacak burası.
Evet, burada zamanla yarışıldığı için yani zaman milisaniye cinsinden verildiği için sonuçlar düşük olan değer daha iyi, daha yüksek performans anlamına geliyor. Tablodan da görülebileceği üzere One S yine yüksek frekanslı işlemcisi sayesinde yüksek skor almayı başarmış. Burada One X'in skoru biraz düşük gibi görünüyor ancak HTC arka arkaya One X odaklı güncellemeler çıkarmaya devam ediyor. Burada kuşkusuz bu performans değerleri gelişecektir. Çünkü One X kağıt üzerinde oldukça güçlü bir telefon.
Evet, tarayıcıda skorlar, dediğin gibi tarayıcıda da mutlaka Sun Spider'da skoru değişecektir. Biraz daha aşağı çekecektir milisaniye olarak sayısını.
Ve Galaxy S2 yine İddialı bir skora imza atmış. One X'den daha hızlı olmayı başarmış. One S'ye de çok yaklaşamamış ancak yine de One X gibi
o zaman da değil.
İddialı bir telefonu geride bırakmayı başarmış ki Galaxy S2'nin özellikle Galaxy S3'ü konuştuğumuz şu günlerde 1200 liraya kadar düşen fiyatına dikkate aldığımızda evet. Yani pek çok kullanıcı için hala cazibe merkezi
kesinlikle
olmayı sürdürüyor gibi görünüyor ki zaten dünya çapında da 28-30 milyona yaklaşan satış rakamları da telefonun başarısını zaten pekiştirmiş oluyor.
Tabii kesinlikle zaten 3. uygulamamız olan BrowserMark Benchmark uygulamasında da Galaxy S2 gerçekten çok üst düzey bir skor almış ve One S'i de geride bırakmış, One X'i de geride bırakmış.
Biz zaten Mesut'la birlikte Galaxy S2'de dahil ettiğimiz özellikle HTC tarafında Sensation'ı kattığımız ve LG tarafında da Optimus 2X'in yani çift çekirdekli telefonları kullandığımız testte de zaten Galaxy S2'nin tarayıcı performansı olarak sınıfının çok üstünde bir performans koyduğunu söylemiştik. Bu çizgisini Android 4.0 güncellemesiyle de koruyor. Zaten Android 4.0 doğası gereği çekirdek seviyesinde zaten önemli güncellemeler getiriyor. Burada da Galaxy S2 bu güncellemeleri kendi lehine kullanarak BrowserMark gibi önemli bir değerlendirme uygulamasından yüksek skor almayı başarıyor ki burada hani akıllı telefonların internet odaklı kullanıldığını düşünürsek eğer sıklıkla tabii başka amaçları da var. Galaxy S2'nin buradaki aldığı skor hakikaten bir kez daha tekrarlamak gerekirse telefonun hala güncelliğini koruduğunu gösteren önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir.
Evet, burada One S'in aldığı skor biraz geride kalmış olsa da kendi klasmanında baktığımız zaman diğer telefonlarla kabul edilebilir düzeyin üstünde yer alıyor denilebilir. Yani 84.000 civarı bir puan almış. Diğer uygulamalarımıza baktığımızda Nanomark 2 uygulamasından One S 60.7, One X 46.4, Galaxy S2 yine One S, One X'i geride bırakmış 50.3 almış. Motorola'nın telefonu oldukça gerisinde kalmış diğer rakiplerin.
Tabii artık yavaş yavaş grafik odaklı değerlendirme uygulamalarına geliyoruz. Burada hani kullanılan platformlardaki grafik işlem birimlerinin değişkenliği de kuşkusuz önemli bir fark oluşturmakta. Genel olarak tabloya baktığımızda One S hakikaten iyi bir skora imza atmış gibi görünüyor. One X'e baktığımızda Tegra 3 platformu açıkçası Tegra 2'ye göre performans ve güç tüketimi anlamında önemli geliştirmeler sunuyor. Ancak burada hani tam olarak beklentiler bu seviyede miydi? Kuşkusuz değil ancak tabii burada şunu da beklemek lazım. Hani One X dışındaki Tegra 3 telefonları da görmek lazım. Çünkü hepimizin bildiği üzere HTC arka arkaya birkaç güncellemeyle telefonu bambaşka bir noktaya taşıdı. Beklentileri karşılamayan noktaları geliştirmeye başladı. Dolayısıyla Tegra 3 konusunda kesin karar verebilmek için hakikaten cihazların çıkışını beklemek lazım. Ancak Qualcomm'un çift çekirdekli Snapdragon S4 platformu hakikaten 4 çekirdekli rakiplerine karşı iddialı bir performans ortaya koymayı başarıyor.
Evet, zaten test tablosu da hem iddiasını hem de farkını ortaya açıkça koymuş durumda. Diğer test uygulamalarımızda Limpeg Single ve Limpeg Multi şeklinde
aslında yorumluyor. Bunları birlikte değerlendirmek hı-hı daha sağlıklı olacaktır. Yine burada kullanılan platform, uygulama işlemcilerinin saf işlem güçleri, saf kas güçleri test ediliyor. Hani burada da baktığımız zaman One S hakikaten çok iddialı sonuçlara imza atmış gibi görünüyor.
Evet, rakiplerini ikiye katlamış.
Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Hani bu tür değerlendirme uygulamaları özellikle bilgisayarlardaki değerlendirme uygulamalarıyla kıyaslandığında bazen çok böyle olması gereken sonuçları veremeyebiliyor. Çünkü orada çok fazla bilinmeyen var. Örneğin siz bilgisayar aldığınızda işlemci üreten firmalar belli. Intel'in ya da AMD'nin bir hı-hı işlemcisini alırsınız. Ekran kartı tarafından keza öyle. Şimdi akıllı telefonlara baktığımız zaman aynı iki telefonun aynı işlemciye sahip olmasına rağmen örneğin grafik birimleri farklılık gösterebiliyor. Şimdi 4 çekirdekli bir işlemciden bahsediyoruz One X'te. Ancak işlemci içerisinde kullanılan bellek kontrolcüsü tek kanal mesela. Bu
evet,
bellek odaklı performans gerektiren uygulamalarda bunun olumsuz olarak geri dönüşüne neden olacaktır. Dolayısıyla hani burada hakikaten telefonların tüm özelliklerini toptan değerlendirmek ve günün sonunda tek başına donanıma takılmak ya da performans değerlerine takılmak yerine toptan kullanıcı deneyiminin ne seviyede olduğuna bakmak gerekir. Çünkü donanım ne kadar iyi olursa olsun eğer üzerindeki yazılım da iyi optimize edilmemişse o noktada hani sıkıntılar yaşanabilir. Bu açıdan bakıldığında hakikaten One S, üst model One X olmasına rağmen hem tasarım özellikleri itibariyle hem de ortaya koyduğu donanım, yazılım, entegrasyon ve performans değerleri itibariyle kendi segmentinde muhtemelen önümüzdeki dönemde iyi satış rakamları yakalayacak gibi
kesinlikle
görünüyor.
Zaten çok merak edilen bir telefondu. Karşılaştırma tablomuzdaki son değerlerse 3.6 megabit per second ve 720p çözünürlükteki 3.6 megabit per second çoklu medya testleri oldu. Testlere tabi tuttuğumuz bütün telefonlar bu bitrate oranındaki 1080p kısa videoları ve 720p'lik dizileri rahatça oynatmayı başardı.
Özellikle şunu söyleyeyim, hem One ailesi için buna One S ve One X dahil, tabi diğer taraftan Galaxy S2 de buna dahil. Bunlar daha yüksek bitrate oranlarına sahip, daha yüksek görüntü kalitesine sahip 1080p ya da 720p yüksek çözünürlüklü videoları da oynatmayı başarabiliyor. Hani burada ağırlıklı olarak zaten kullanıcıların büyük ihtimalle YouTube videolarını izleyeceğini farz edersek eğer tabii burada farklı kullanım senaryolarından bahsedebiliriz.
Tabii burada bitrate oranı bir ortalama değer. Yani daha üstünde de mutlaka
kesin yani orada kullanıcının kendi kişisel zevkleri doğrultusunda örneğin çok yüksek bitrate'e sahip bir yabancı dizi ya da yerli diziyi telefonda belki izlemek isteyebilir. Yani burada daha yüksek görüntü kalitesine sahip video formatlarının da akıcı bir şekilde özellikle One S, One X ve Galaxy S2'de oynatılabildiğini söylemekte fayda var. Genel olarak tabloya bakacak olursak One S kağıt üzerinde çift çekirdekli bir işlemci kullanıyor olsa bile ortaya koyduğu performans itibariyle ki burada sahip olduğu özel işlemci mimarisinin payı büyüktür. Yani pek çok kullanıcının ihtiyaçlarını, beklentilerine fazlasıyla yeterli karşılık verebilecek bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Kesinlikle. Zaten bu karşılaştırma tablosundan sonra da yani tablodan önce de beğenimizi kazanan bir modeldi. Tablonun sonrasında gösterdiği skorlarla da beğenimizi kazanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.
Kesinlikle. Buradan son olarak bir detayın altını çizmekte, daha doğrusu hatırlatmakta, üzerinden geçmekte fayda var. Telefon alırken saf çekirdek sayısına bakmamak gerekiyor. Çünkü kesinlikle. Hali hazırda Android marketteki pek çok uygulama çoklu izlek desteği sunmuyor. Yani multi-thread desteğine sahip değil. Burada pek çok uygulama için birincil kriter yüksek frekans veriyor. Yüksek saat hızı oluyor ki hani One S'nin sahip olduğu işlemcinin de 1.5 GHz'de çalıştığını düşünürsek eğer. Tüm bunları dikkate alarak ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi de masanın üzerine koyarak onlar doğrultusunda bir telefon tercih yapmakta fayda var. Ancak One S pek çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek tabloyu önümüze koymuş durumda. Evet Kaan, H2C One S'nin hem teknik özelliklerine hem de yazılımsal detaylarına yakından baktık. Cihaz donanım anlamında oldukça güçlü bir telefon. Ancak telefonlar ne kadar güçlü olursa olsun günün sonunda mobil cihazlar olduğu için pil ömrü büyük önem taşıyor. İsterse 10 çekirdekli olsun. Hani beni gün içerisinde yarı yolda bırakacaksa eğer pil ömrü açısından ben o telefonu tercih etmem. H2C One S'ye baktığımız zaman üzerinde 1650 mAh'lik bir pil olduğunu görüyoruz. Genel kullanım deneyimleri açısından H2C One S'ye kullanıcılarına ne kadar bir pil ömrü sunuyor gün içerisinde?
Erdi, şimdi senin de dediğin gibi telefonda 1650 mAh'lik bir batarya var. Telefonun bu batarya özelliğinin benim için handikap olan kısmı sabit bir batarya olması. Yani değiştirilemiyor. Ve yine senin söylemiş olduğun gibi telefon ne kadar üst düzey olursa olsun, yani ne kadar yüksek özellikler sunuyor olursa olsun gün içinde şarjı bittikten sonra bu özelliklerden mahrum kalacağız.
Hiçbir anlam ifade etmeyecek.
Hiçbir anlam ifade etmeyecek dediğin gibi. Telefon günlük kullanım koşullarında özellikle 3G'nin aktif olduğu durumlarda, WhatsApp veya diğer sosyal ağ uygulamalarının sıklıkla kullanıldığı durumlarda bir günü rahatlıkla tamamlayabiliyor. Yani sabah evden çıktığınızda akşam eve dönene kadar muhtemelen telefonun şarjı bitmemiş oluyor. Tabii burada şöyle bir durum var. Bu standart sabitleşmiş bir süre değil. Burada sizin telefonla neler yaptığınız da çok önemli. Sürekli telefon görüşmesi yapıyor olabilirsiniz. Ki 8-9 saate kadar aktif telefon konuşma süresi imkanı verebiliyor. Ya da yoğun bir şekilde web deneyimi yapacaksınız. Web deneyimi sayfaları gireceksiniz, çıkacaksınız, internette gezeceksiniz kısacası 5-5,5 saat civarı bir kullanım imkanı sunabiliyor. Fakat buradaki değerler yine söylüyorum yani kullanıcının ne yaptığına bağlı.
Tabii kullanım senaryolarına göre bu değerler değişebilir. Örneğin telefonu ağırlıklı olarak oyun amaçlı kullanacaksanız burada farklı kullanım senaryolarından kesinlikle bahsedebiliriz. Ya da ağırlıklı olarak video izlemek için kullanacaksanız, müzik dinlemek için kullanacaksanız burada farklı senaryolardan bahsedebiliriz. Ancak hani biraz 3G üzerinden internet, biraz ofise geçtiğinizde Wi-Fi üzerinden internet, biraz telefon konuşması, biraz internet ve oyun dikkat alındığında genel olarak bakıldığında bir gün tamamlayacak pil ömrü sunduğunu söyleyebiliriz. Yani sabah evden tam şarja çıktığınızda akşam eve döndüğünüzde yine şarjın olduğunu göreceksinizdir. H2C One S ile birlikte burada tabii yine 28 nanometre işlemcinin olması büyük önem taşıyor ki bu işlemcinle birlikte Qualcomm işlemcisinin asenkron tasarıma sahip olması da enerji verimini ve güç tüketimini azaltan, pil ömrünü uzatan detaylardan birisi olarak gösterilebilir. Bunun dışında One S'nin pil ömrüyle ilgili söyleyebileceğim başka neler var?
Pil ömrüyle ilgili aslında dediğim gibi telefonun sabit bataryalı olması gerçekten büyük handikap. En azından benim gibi düşünen insanlar One S'in sabit bir bataryalı olduğunu mutlaka göz önünde bulundurmak zorunda. Yani ikinci bir batarya olmayacak. Telefon taşınabilir şarj cihazlarınız varsa yanınızda ki bunların ben çok verimli olduğuna inanmıyorum. Daha önce kullandım. Kullanma fırsatım oldu. Çok da işe yaradığını söyleyemem. Eğer sabah evden çıktığınızda çok geç saatlere kadar dışarılarda kalacaksanız yanınızda bir şarj aleti, yani gittiğiniz yerde hemen şarja takmak için bir şarj aleti taşımanız gerekebilir veya araç kullanıyorsanız araçta bir şarj kitini mutlaka bulundurmanız gerekecek. Fakat böyle diyoruz ama hani diğer telefonlarda da farklı değil bu durum. Yani bu One S'in bir handikapı veya One S'in çok çok zayıf olduğu bir nokta değil. Artık günümüzde aşağı yukarı bütün telefonlar aynı gün içinde tekrar şarj edilme ihtiyacı duyuyor zaten.
Zaten entegre pil özelliği de yavaş yavaş tüm üreticilerin adapte olmaya başladığı detaylardan bir tanesi. Özellikle bu yekpare gövde tasarımına geçilmesiyle birlikte daha çok entegre değiştirilemez pil tasarımının yaygınlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Genel olarak videomuzun sonuna gelirken H2C One S ile ilgili olarak beğenimizi kazandığını söyleyebiliriz.
Kesinlikle.
Tasarım olarak çok şık görünen bir telefon. Donanım anlamında oldukça güçlü. Evet, 4 çekirdekli işlemciler yaygınlaşıyor ancak çift çekirdekli Qualcomm işlemcisi de hem mimari anlamdaki farklılığı hem de 28 nanometre olması itibariyle pek çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek üst düzey performans sunan bir platform olarak da gösterilebilir. Eğer yeni bir telefon alacaksanız ve 4.7 inç ya da 5 inç gibi ekranlar sizin için büyük geliyor. 4.3'te de Android 4'ün standart olduğu yeni nesil modern bir telefon arıyorsanız burada sahip olduğu kamera özellikleri ve video detayları itibariyle dikkat alırsak eğer HTC One S'nin pek çok kullanıcıyı mutlu edecek bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii burada tasarımı da göz önünde bulundurmak lazım. Zaten tasarım odaklı telefon arayan kişilerin de dediğin gibi hem performans hem yazılım hem de tasarım yani birçok şeyi arayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir telefon olarak nitelendirilebilir.
Kesinlikle. Evet, bu videomuzda HTC'nin One serisi altındaki ikinci önemli modeli olan One S'yi inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.